Ayrım 35, Cehennem, Dan Brown, sayfa 487, 88. Bölüm. Kimileri buraya dünyanın 8. harikası diyordu ve şu anda içeride bulunan Langdon bu değerlendirmeye karşı çıkacak değildi. Grup girişten muazzam ibadethaneye girerken Langdon Ayasofya'nın oranlarının büyüklüğü ile ziyaretçilerini anında etkilediğini hatırladı. İçerisi o kadar büyüktü ki Avrupa'nın en büyük katedralleri bile yanında küçük kalıyorlardı. Langdon bu şok edici büyüklüğün kısmen bir yanılsama, Bizans kat planının dramatik bir yan etkisi olduğunu biliyordu. Tüm mekanı tek bir kare içine alan merkezdeki naos, kendinden sonra yapılan katedrallerde olduğu gibi bir haçın dört kolu boyunca uzanmıyordu. Langdon bu yapı Notre Dame'dan 700 yıl önce yapılmış diye düşündü. Langdon mekanın boyutlarını sindirmek için biraz bekledikten sonra bakışlarını 40 metre yukarıdaki altın kubbeye doğru kaldırdı. Merkez noktasından güneş ışınları gibi yayılan 40 giriş, 40 kemerli pencereden oluşan daire şeklindeki kemer altına kadar uzanıyordu. Gündüz saatlerinde bu pencerelerden süzülen ışık, altın çinilerin içindeki cam parçalarından yansıyarak Ayasofya'nın ünlü mistik ışığını yaratıyordu. Langdon mekanın altın renkli atmosferinin kusursuz bir şekilde yakalandığı o tek tabloyu görmüştü. John Singer Sargent, Amerikalı ressam, ünlü Ayasofya tablosunu yaratırken paletini tek bir rengin tonlarıyla kısıtlamıştı. Altın rengi. Cennetin kubbesi olarak bilinen parlak altın kubbeyi dört muazzam kemer taşıyordu. Bunların her biri bir dizi yarım kubbe ve pencere alnıyla desteklenmişti. Bu destekleri aşağılarında bulunan daha küçük yarı kubbeler ve kemerler taşıyor, bu da cennetten yeryüzüne doğru akıyormuş gibi görünen bir mimari şekiller şelalesi izlenimi veriyordu. Cennetten yeryüzüne doğru daha doğrusal bir rota çizerek kubbeden aşağı inen kablolar pırıl pırıl parlayan avizeler taşıyorlardı. Bu avizeler çok alçakta duruyormuş gibi göründükleri için uzun boylu ziyaretçiler de başlarını çarpacakları izlenimi uyandırıyordu. Gerçekte bu mekanın büyüklüğünden kaynaklanan başka bir yanılsamaydı. Çünkü avizeler yerden 3,5 metre yukarıda duruyorlardı. Bütün büyük tapınaklarda olduğu gibi Ayasofya'nın da olağanüstü büyüklüğü iki amaca hizmet ediyordu. İlki insanın Tanrı'ya olan saygısını göstermek için ne kadar ileri gidebileceğini kanıtlıyordu. İkincisi, inananlar için bir şok terapisi vazifesi görüyordu. Burası o kadar görkemli bir mekandı ki içeri girenler ne kadar küçük olduklarını hissediyor, egoları kayboluyor, fiziksel varlıklarının ve dünyadaki önemlerinin Tanrı'nın karşısında ufacık kaldığını, Yaradan'ın ellerinde bir atom parçası kadar küçüldüklerini hissediyorlardı. Bir insan hiç olmadıkça Tanrı ondan hiçbir şey yapamaz. Martin Luther bu sözleri 16. yüzyılda söylemişti ama dini mimarinin erken örneklerinden biri mimarların zihniyetini oluşturan kavram bu olmuştu. Langdon bakışlarını tepeden yere doğru indiren Brüder Wesinski'ye baktı. Brüder Yüce İsa dedi. Mirsat heyecanlı. Evet dedi ve Allah ve Muhammed. Rehberleri Brüder'in bakışlarını hat yazısıyla Arapça Allah ve Muhammed isimlerinin yazılı olduğu iki muazzam levha arasında yükselen İsa mozaiğinin bulunduğu ana mihraba doğru yönlendirirken Langdon gülümsedi. Mirsat müze ziyaretçilerine bu kutsal yerin farklı kullanımlarını hatırlatmak için hem Ayasofya'nın bazilika olduğu günlerden kalan Hristiyan ikonografilerini hem de cami olduğu zamanlardan kalan İslami ikonografi örneklerini sergiliyor dedi ve gururlu bir ifadeyle gülümsedi. Gerçek dünyada dinler arasındaki anlaşmazlığa rağmen biz sembollerin bir arada çok güzel durduğunu düşünüyoruz. Aynı fikirde olduğunuzu biliyorum profesör. Langdon yapının camiye dönüştürüldüğünde Hristiyan ikonografilerinin üzerinin badana ile kapatıldığını hatırlayarak içten bir ifadeyle başını salladı. Müslüman sembollerinin yanında restore edilen Hristiyan sembollere, özellikle de iki ikonografinin stili ve hassasiyeti birbirlerine tamamıyla zıt olduğundan büyüleyici bir etki yaratmıştı. Langdon bir keresinde bu kavramı öğrencilerine anlatmaya çalıştığını hatırladı. Örneğin Müslüman bir Michelangelo, Tanrı'nın yüzünü asla Sistine Şapeli'nin tavanına çizmez, ismini yazardı. Tanrı'nın yüzünü çizmek saygısızlık olarak kabul edilirdi. Langdon bunun sebebini anlatmaya devam etmişti. Öğrencilerine, Hristiyanlıkta da İslamiyet'te de mantık merkezcildir demişti. Bu her ikisinin de söze odaklandığı anlamına gelir. Hristiyanlık geleneğinde söz Yuhanna İncil'inde bedene bürünür ve söz beden oldu ve aramızda yaşadı. Bu yüzden sözü insan formunda resmetmek onaylanır. İslam geleneğinde söz bedene bürünemez. Bu yüzden sözün kelime, çoğunlukla da İslam dinindeki kutsal isimlerin yazıldığı hat sanatı şeklinde kalması gerekir. Langdon'un öğrencilerinden biri karmaşık tarihi tam yerine oturan marjinal bir sözle özetlemişti. Hristiyanlar yüzleri, Müslümanlar kelimeleri sever. Mirsad muhteşem mekanda ileriyi göstererek tam önümüzde diye devam etti. Hristiyanlıkla İslamiyet'in eşsiz bir karışımını görüyorsunuz. Dev yarım kubbedeki sembolleri gösterdi. En belirgin olanı mihraba doğru bakan bakire Meryem ve çocuk İsa'ydı. Mihrap caminin içinde Mekke'nin yönünü gösteren yarım daire şeklindeki nişe verilen isimdi. Biraz ilerisinde bir merdivenle vaaz kürsüsüne çıkılıyordu. Hristiyan dininde vaazların verildiği kürsüye benziyordu ama burası aslında imamın cuma hutbesini verdiği minberdi. Kiliselerde koronun oturduğu kısmı andıran çardak benzeri yapı ise müezzin mahfiliydi. Yerden yukarıda duran bu platformda müezzinler diz çöküp imamın duasına eşlik ederek ilahi okuyorlardı. Mirsad camiler ve katedraller şaşırtıcı derecede birbirine benzer diye belirtti. Doğu ile batının gelenekleri birbirlerinden tahmin ettiğiniz kadar farklı değildir. Brüder sabırsız bir ses tonuyla Mirsad diye bastırdı. Dandoğlu'nun mezarını artık görebilir miyiz? Brüder'in telaşını yapıya bir saygısızlık göstergesi gibi algılayan Mirsad biraz sinirlenmiş gibiydi. Langdon evet dedi, acele ettirdiğimiz için özür dilerim ama programımız çok sıkışık. Mirsad peki o zaman diyerek sağ taraftaki yüksek balkonu işaret etti. Yukarı çıkıp mezarı görelim. Langdon şaşırarak yukarı mı diye sordu. Enrico Dandolo mahzende gömülü değil mi? Langdon mezar taşını hatırlıyordu ama binanın tam olarak neresinde olduğunu çıkaramıyordu. Binanın yer altındaki kısımlarında olduğunu düşünmüştü. Mirsad soru karşısında şaşırmıştı. Hayır profesör, Enrico Dandolo'nun mezarı kesinlikle yukarıda. Mirsad burada neler dönüyor diye düşünüyordu. Langdon Dandolo'nun mezarını görmek isteyince Mirsad bu ricasının bir yem olduğunu hissetmişti. Kimse Dandolo'nun mezar taşını görmek istemez. Mirsad Langdon'un gerçekten görmek istediği şeyin Dandolo'nun mezarının tam yanında duran esrarengiz hazine olduğunu farz etmişti. Deisis mozaiği, Pantokrator İsa tartışmasız binadaki en gizemli parçalardan biriydi. Profesörün büyük ihtimalle Deisis hakkında bir yazı hazırladığını düşünen Mirsad, Langdon mozaiği araştırıyor ama gizlemeye çalışıyor diye tahmin yürüttü. Ne var ki Mirsad'ın aklı karışmıştı. Langdon Deisis mozaiğinin ikinci katta olduğunu zaten biliyordu. Peki neden şaşırmış gibi yapıyordu? Yoksa gerçekten de Dandolo'nun mezarını mı arıyor? Mirsad onları merdivenlere doğru yönlendirirken Ayasofya'nın meşhur mermer küplerinden birinin yanından geçti. Bunlar Helenistik dönemde tek parça mermerden yapılmış 1250 litre sıvı alabilen küplerdi. Yanındakilerle birlikte sessizce merdivenleri çıkarken Mirsad kendini huzursuz hissetmeye başladı. Langdon'un yanındakiler hiç de akademisyene benzemiyorlardı. Siyahlar içindeki kaslı, sert adam askere benziyordu. Ve gümüş renkli saçlı kadın. Mirsad onu daha önce bir yerde gördüğünü hissediyordu. Belki de televizyonda. Bu ziyaretin amacının görünenden farklı olduğunu düşünmeye başlamıştı. Burada bulunmalarının gerçek amacı ne? Merdiven sahanlığına vardıklarında bir saat neşeyle bir kat daha dedi. Yukarıda Enrico Dandolo'nun mezarını göreceğiz ve tabii ki... Duraksayıp Langdon'a baktı. Ünlü Deisis mozaiğini. Langdon hiç tepki vermedi. Anlaşılan Langdon buraya gerçekten de Deisis mozaiği için gelmemişti. O ve misafirleri tuhaf bir şekilde Dandolo'nun mezarına odaklanmışlardı. 89. Bölüm. Mirsat merdivenlerden yukarı yol gösterirken Langdon Brüder ile Sinski'nin endişelendiğini anlamıştı. Doğrusu ikinci kata çıkmak mantıklı gelmiyordu. Langdon'un zihninde sürekli Zobrist'in yer altında çekilmiş görüntüleri ve Ayasofya'nın altındaki suya gömülmüş yerler hakkında çekilen belgesel canlanıyordu. Aşağı inmemiz gerekiyor. Buna rağmen eğer burası Dandolo'nun mezarının bulunduğu yerse Zobrist'in talimatlarını izlemekten başka çareleri yoktu. Diz çök kutsal bilgeliğin yaldızlı muzeyonunda ve kulağını yere daya, dinle suyun şırıltısını. Sonunda ikinci kata geldiklerine Mirsat onları balkonun kenarından sağ tarafa götürdü. Buradan aşağıdaki mabedin nefes kesici manzarası görülüyordu. Langdon dikkatini dağıtmadan yüzü ileri dönük durdu. Mirsat yine Deisis mozaiği hakkında konuşmaya başlamıştı ama Langdon onu susturdu. Artık hedefini görebiliyordu. Dandolo'nun mezarını. Mezar tam da Langdon'un hatırladığı gibiydi. Beyaz mermerden dikdörtgen bir parça, cilalı taş zeminin içine yerleştirilmiş, etrafı kordonlarla çevrilmişti. Hemen yanına koşan Langdon üstüne kazılmış yazıyı inceledi. Enricus Dandolo. Diğerleri de peşinden gelince Langdon koruma kordonunun üzerinden ayağını aşırıp mezar taşının tam önünde dikildi. Mirsat yüksek sesle bunu yapmamasını söylese de Langdon devam etti ve sanki hain dükkanın ayaklarının dibinde dua edecekmiş gibi diz çöktü. Ardından Mirsat'ın feryatlarının arasında avuç içlerini mezar taşına yaslayıp yere kapandı. Yüzünü yere yaklaştırırken Mekke'ye doğru secdeye kapanıyormuş gibi göründüğünü düşündü. Bu hareket Mirsat'ı şaşırtmış olmalıydı ki bir süre sessiz kaldı ve tüm binaya birden sessizlik çöktü. Derin bir nefes alan Langdon başını sağa çevirerek sol kulağını yere dayadı. Teninde taşın soğukluğunu hissetti. Taşın altında yankılanan sesler gün gibi aşikardı. Tanrım! Sanki Dante'nin cehenneminin son bölümü aşağıdan yankılanıyordu. Langdon yavaşça başını çevirip Brüder ile Sinski'ye baktı. Suyun şırıltısını duyuyorum diye fısıldadı. Kordonu yukarı kaldıran Brüder çömelerek Langdon'un yanına geldi. Dinledikten bir süre sonra başını sallamaya başladı. Artık suyun aşağı doğru aktığını duyduklarına göre geriye bir soru kalmıştı. Su nereye akıyor? Langdon'un aklına ürkütücü bir kırmızı ışıkla renklenmiş, kısmen suya gömülü mağaranın görüntüleri geldi. Aşağıda bir yerlerdeydi. ''Batık sarayın derinliklerine in, orada karanlığın içinde bekler hıtonik canavar. Kan kırmızısı sularına gömülmüştür lagünün ki yansıtmaz yıldızları.'' Langdon ayağa kalkıp kordonun üzerinden geçtikten sonra Mirsat yüzünde evhamlı ve ihanete uğramış bir ifadeyle ona baktı. Langdon açıklamaya çalıştı. ''Mirsat, çok üzgünüm. Gördüğün gibi alışılmadık bir durum yaşıyoruz.'' Açıklamaya vaktim yok ama bu bina hakkında sana sormam gereken çok önemli bir soru var. Mirsat belli belirsiz başını salladı. Tamam. Burada Dandolo'nun mezarında suyun taşın altından bir yere aktığını duyuyoruz. Bu suyun nereye aktığını öğrenmemiz lazım. Mirsat başını iki yana salladı. Anlamıyorum. Ayasofya'nın her yerinde aşağıdan su sesi duyulur. Herkes ciddileşti. Mirsat onlar evet dedi. Özellikle de yağmur yağdığında. Ayasofya'da yağmur suyu yaklaşık 9300 metrekarelik çatı alanına düşer ve biriken suyun akması genellikle günler alır. Sular akışı tam bitmeden genellikle yeniden yağmur yağar. Burada su şırıltısının duyulması sıradan bir şeydir. Belki Ayasofya'nın büyük su altı mağaralarının üzerinde durduğunu biliyorsunuzdur. Hatta bir belgeselde... Langdon evet evet dedi ama Dandolo'nun mezarından duyulan su belirli bir yere akıyor olabilir mi? Mirsat elbette dedi. Ayasofya'nın tüm solukları birlikte aynı yere akar. Şehrin su sarnıcına. Kordonun üzerinden adımını aşıran Brüder hayır dedi, biz sarnıç aramıyoruz. Yerin altındaki geniş bir alanı, belki de sütunları olan bir yeri arıyoruz. Mirzat evet dedi, şehrin eski sarnıcı tam olarak böyle sütunları bulunan geniş bir yeraltı mekanı. Doğrusu hayli etkileyicidir. Şehrin su ihtiyacını karşılamak için 6. yüzyılda yapılmış. Günümüzde yalnızca 1 metre kadar su bulunuyor ama... Brüder nerede diye sorarken sesi boş koridorda yankılandı. Korkmuş görünen Mirzat, sardıç mı diye sordu. Bir blok ötede, bu binanın doğusunda kalıyor. Dışarıyı işaret etti, ismi Yerebatan Sarayı. Langdon Sarayı mı diye düşündü. Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi mi? Topkapı Sarayı tabelaları her yerde vardı. Ama bildiğimiz gibi saray demek değil mi? Mirzat başını salladı. Evet, eski sarnıcımızın ismi Yerebatan Sarayı. Batık saray anlamına gelir. 90. Bölüm. Elizabeth Sinski, Langdon Brüder ve sersemlemiş rehberleri Mirsat'la birlikte Ayasofya'dan dışarı çıktıklarında bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Sinski batık sarayın derinliklerine in diye düşündü. Şehrin sarnıcı Yerebatan Sarayı anlaşıldığı kadarıyla Sultanahmet Camii'ne doğru ve biraz kuzeydeydi. Mirsat yolu gösterdi. Sinski Mirsat'a kim olduklarını ve Batık Saray'ın içindeki olası bir sağlık krizini engellemeye çalıştıklarını anlatmak zorunda kalmıştı. Mirsat onları karanlık parkın içinden geçirirken bu taraftan diye seslendi. Ayasofya arkalarında kalmıştı ve Sultanahmet Camii'nin masalsı minareleri karşılarında pırıl pırıl parlıyordu. Sinski'nin yanında aceleyle ilerleyen ajan Brüder telefonuna doğru bağırarak TTD ekibine son gelişmeleri bildiriyor ve kendileriyle sarnıcın girişinde buluşmalarını emrediyordu. Brüder nefes nefese anlaşıldığı kadarıyla Zobris şehrin su kaynağını hedefliyor dedi. Sarnıca giren ve çıkan tüm boru hatlarının planına ihtiyacım olacak. İzolasyon ve önleme protokollerini uygulayacağız. Fiziksel ve kimyasal bariyerlere ihtiyacımız olacak. Ayrıca vakum, Mirzat ona sesini bir dakika dedi, beni yanlış anladınız. Sarnıç şehrin su kaynağı değil, artık değil. Brüder telefonunu indirip dik dik rehbere baktı. Ne? Mirzat, sarnıç eski zamanlarda su kaynağı olarak kullanılıyordu diye açıkladı. Ama artık kullanılmıyor, su kaynaklarımızı modernize ettik. Brüder bir ağacın altında durunca diğerleri de ona katıldılar. Sinski bir saat dedi. Sardıç'tan kimsenin su içmediğine emin misin? Mirsat tanrım hayır dedi. Su sadece orada duruyor ve eninde sonunda toprağa karışıyor. Sinski, Langdon ve Brüder kuşkulu gözlerle birbirlerine baktılar. Sinski rahatlamakla paniğe kapılmak arasında gidip geliyordu. Eğer kimse suyla temas etmiyorsa Zobrist neden suya mikrop karıştırsın ki? Mirsat 10 yıllar önce su kaynaklarımızı modernize ettiğimizde diye açıkladı, sarnıç kullanılmamaya başlandı ve yer altındaki büyük bir havuz haline geldi. Omzunu silkti, artık sadece turistik bir yer. Sinski Mirsat'a doğru döndü. Turistik bir yer mi? Dur biraz. İnsanlar oraya inebiliyorlar mı? Sarnıca. Mirsat tabii ki dedi, her gün binlerce turist orayı ziyaret ediyor. Sarnıç büyüleyici bir yerdir. Suyun üzerinde gezinti platformları ve hatta küçük bir kafe var. Havalandırma kısıtlı. Bu yüzden hava oldukça rutubetli ama yine de çok popüler bir yer. Sinski Brüder'e baktı. Kendisi ve eğitimli TTD ajanının aynı şeyi düşündüğünü biliyordu. Durgun suyla dolu karanlık rutubetli mağarada kuluçkaya yatmış bir patojen. Gün boyunca turistlerin üzerinde yürüdüğü gezinti platformları da kabusu tamamlıyordu. Brüder bir bio aerosol yaratmış dedi. Sinski çökmüş bir ifadeyle başını salladı. Langdon yani diye sordu. Brüder yani dedi, mikrop havadan bulaşabilir. Langdon bir karşılık vermeyince Sinski onun krizin büyüklüğünü kavramaya başladığını düşündü. Havadan bulaşan patojen bir süredir Sinski'nin aklında olan bir senaryoydu ve sarnıcın şehrin su kaynağı olduğunu düşündüğü sıralarda Zobrist'in suda yaşayan bir bioform seçmiş olmasını ümit etmişti. Suda yaşayan bakteriler güçlü ve hava koşullarına dayanıklıydılar ama aynı zamanda yavaş çoğalıyorlardı. Havadan bulaşan patojenler hızlı yayılıyorlardı, çok hızlı. Brüder eğer havadan bulaşıyorsa dedi, büyük ihtimalle virüstür. Sinski bir virüs diye düşündü. Zobrist'in seçebileceği en hızlı yayılan patojen. Havadan yayılan bir virüsü suyun altında serbest bırakmak kuşkusuz sıra dışıydı. Ama yine de sıvının içinde kuluçkaya yatıp sonra yumurtlayarak havaya karışan birçok yaşam şekli vardı. Sivrisinekler, küf sporları, lejyoner hastalığına neden olan bakteri, nikotoksin, kırmızı gelgit ve hatta insanoğlu. Dipnot, kırmızı gelgit. Fitoplanktonların artışıyla denizin kırmızı kahverengi renk alması. Sinski virüsün sarnıcın lagününde yayıldığını ve sonra virüs bulaşmış mikro damlacıkların nemli havaya yükseldiğini hayal etti. Mirsat kaygılı bir ifadeyle trafik yüzünden sıkışan caddenin karşısına bakıyordu. Sinski onun bakışlarını takip edince kırmızı beyaz alçak tuğla bir bina gördü. Kapısı açıktı ve içerideki merdiven sahanlığı gözüküyordu. İyi giyimli insanlar şemsiyeler altında dışarıda beklerken bir kapı görevlisi merdivenlerden aşağı inen misafir akışını kontrol ediyordu. Bir yeraltı dans kulübü mü? Sinski binanın üzerindeki altın renkli yazıyı görünce göğsünün sıkıştığını hissetti. Bu kulübün adı Sarnıç değilse ve milattan sonra 523 yılında yapılmadıysa Mirsat'ın neden bu kadar endişeli göründüğü anlaşılıyordu. Mirsat yere batan sarayı diye anlaşılan bu akşam bir konser var. Sinski kulaklarına inanamıyordu. Sarnıç'ta konser mi? Mirsat içerisi çok büyük diye cevap verdi. Sık sık kültür merkezi olarak kullanılıyor. Brüder yeteri kadar dinlemişti. Alemdar Caddesi'nin üzerindeki Arap saçına dönmüş trafiğin arasından geçerek hızla binaya doğru ilerledi. Sinski ve diğerleri de ajanın peşinden gittiler. Sarnıcın girişine vardıklarında kapının önünde içeri alınmak için bekleyen konser seyircilerini gördüler. Türbanlı kadınlar, el ele tutuşmuş turistler, smokinli bir adam. Sinski klasik müzik eserinden aşağıdan yükselen melodilerini duyabiliyordu. Kendine has orkestrasyondan yola çıkarak Berlioz olduğunu tahmin etti. Ne olursa olsun İstanbul sokaklarına pek uygun kaçmıyordu. Girişe yaklaşırlarken Sinski merdivenlerden yükselen sıcak rüzgarı hissetti. Yerin altından yükselerek kapalı mekandan kaçıyordu. Rüzgar yukarıya sadece keman seslerini değil, nemin ve insan kalabalığının belirgin kokusunu da taşıyordu. Sinski'nin içine de bir ön sesi taşıdı. Bir grup turist neşeyle sohbet ederek binadan çıkarken kapı görevlisi bir sonraki grubu içeri aldı. Brüder içeri girmek için hamle yapınca kapı görevlisi kibarca elini sallayarak onu durdurdu.
''Bir dakika efendim, sarnıç kapasitesini doldurdu. Az sonra içeriden bir ziyaretçi çıkacaktır.'' Teşekkür ederim.
Brüder zorla içeri girmeye hazırlanıyorken Sinski elini omzuna koyarak onu kenara çekti. Bekle dedi. Ekibin yolda ve burayı tek başına arayamazsın. Kapının yanındaki tabelayı gösterdi. Sarnıç çok büyük. Tabelada katedral büyüklüğündeki yaklaşık 2 futbol sahası uzunluğundaydı. Yeraltı sarnıcının 9800 metrekare olduğu ve 336 mermer sütunla desteklendiği yazıyordu. Birkaç metre uzakta duran Langdon şuna bakın dedi, buna inanamayacaksınız. Sinski ona doğru döndü. Langdon duvardaki konser afişini gösteriyordu. Ah tanrım! DSÖ'nün direktörü müziğin romantik tarzını doğru belirlemişti. Ama içeride çalan müzik Berlioz'un eseri değildi. Başka bir romantik besteciye aitti. Franz Liszt. O akşam İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yer altında Franz Liszt'in en ünlü eserlerinden birinin tamamı Dante'nin Cehennem Yolculuğundan esinlenerek bestelenmiş Dante Senfonisi'nin konserini veriyorlardı. Langdon afişin ufacık harfli yazılarına dikkatle bakarak ''Konser bir hafta sürüyor'' dedi. ''Ücretsiz, isimsiz bir bağışçı sponsor olmuş.'' Sinski isimsiz bağışçının kim olduğunu tahmin edebiliyordu. Bertrand Zobrist'in drama merakı burada acımasız ve işe yarar bir stratejiye dönüşmüştü. O haftaki ücretsiz konserler sarnıcı her zamankinden daha çok turist çekecek ve onları kalabalık bir alana tıkıştıracaktı. Orada mikroplu havayı soluduktan sonra bu ülkedeki ya da yurt dışındaki evlerine gideceklerdi. Kapı görevlisi Brüder'e efendim diye seslendi. Birkaç kişilik yerimiz açıldı. Brüder Sinski'ye döndü. Yerel yetkililere haber verin. Orada bulacağımız şey için desteğe ihtiyacımız olacak. Ekibim geldiğinde bana telsizle bilgi vermelerini söyleyin. Aşağı inip Zobrist'in bu şeyi nereye bağladığını bulmaya çalışacağım.
Sinski gaz maskesi olmadan mı diye sordu. Solüblon torbasının çözülmediğinden emin değiliz.
Brüder kapı eşiğinden yukarı esen sıcak rüzgara karşı elini yukarı kaldırdı. Bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama eğer virüs serbest kaldıysa şehirdeki herkese çoktan bulaşmış demektir.
Sinski de aynı şeyi düşünüyordu ama bunu Langdon ve Mirsat'ın yanında söylemek istememişti.
Brüder ayrıca dedi, ekibim hazmat giysileri içinde bir yere girdiğinde kalabalığın nasıl tepki verdiğini çok iyi biliyorum. Burada büyük bir panik ve izdiham yaşanır.
Sinski Brüder'e güvenmeye karar verdi. Ne de olsa o bir uzmandı ve bu gibi durumlarla daha önce de karşılaşmıştı.
Brüder açıklamaya devam etti. Gerçekçi olan tek seçeneğimiz hala aşağıda sağlam bir şekilde durduğunu farz etmek ve bu durumu korumaya çalışmak.
Sinski anlaşıldı dedi, öyle yap.
Langdon araya girerek bir sorun daha var dedi, Sienna ne olacak?
Brüder ne olmuş ona diye sordu.
İstanbul'a ne niyetle geldiğini bilmiyorum ama lisana büyük bir kabiliyeti var ve büyük ihtimalle Türkçe biliyordur.
Yani?
Sienna şiirdeki Batık Saray göndermesini biliyor dedi ve Türkçe'de Batık Saray tam olarak burayı işaret ediyor diye devam etti. Kapının üzerindeki yere batan sarayı tabelasını göstererek.
Sinski bezgin bir ifadeyle bu doğru dedi, bunu çözmüş ve Ayasofya'ya hiç uğramadan buraya gelmiş olabilir.
Brüder kapıya bakarak alçak sesle küfretti.
Tamam, aşağıdaysa ve biz solüblon torbasını ele geçirmeden önce onu patlatmayı düşünüyorsa bile uzun zamandır orada değildir. Aşağısı çok büyük ve büyük ihtimalle nereye bakması gerektiğini bilmiyordur. Ve etrafta bu kadar çok insan varken kimseye fark ettirmeden suya dalamaz.
Efendim? Kapı görevlisi tekrar Brüder'e seslendi. İçeri girmek istiyor musunuz?
Brüder sokağın karşısından yeni bir grup konser izleyicisinin yaklaştığını görebiliyordu. Başını evet anlamında sallayıp kapı görevlisine içeri gireceğini bildirdi.
Langdon arkasından gitti. Ben de seninle geliyorum.
Brüder ona dönüp kesinlikle olmaz dedi.
Langdon sert bir ses tonuyla konuşmaya başladı.
Ajan Brüder, bu durumda olmamızın sebeplerinden biri de Sienna Brooks'un bütün gün benimle oyun oynamış olması. Ve söylediğin gibi virüs çoktan hepimize bulaşmış olabilir. İstesen de istemesen de sana yardım edeceğim.
Brüder bir süre ona baktıktan sonra pes etti.
Langdon kapıdan geçip Brüder'in arkasından dik merdivenleri inerken sarnıcın içinden yükselen sıcak rüzgarı hissetti. Nemli rüzgar Liszt'in Dante senfonisiyle birlikte tanıdık ama tarifsiz bir kokuyu da yukarı taşıyordu. Kapalı bir alana sıkışmış insan kalabalığı kokusunu.
Langdon hayali bir örtüyle üzerinin kaplandığını hissetti. Sanki görünmeyen bir elin uzun parmakları topraktan çıkarak etini tırmıklıyordu.
Müzik. Yüz güçlü sesten oluşan senfoni korosu şimdi çok tanıdık bir pasajı Dante'nin kasvetli metninin her hecesini vurgulayarak seslendiriyordu.
La chate ogni speranza diyorlardı. Voi centrate.
Dante'nin cehenneminin en ünlü dizesi olan bu altı kelime merdivenin dibinden ölümün meşhum kokusu gibi yükseliyordu.
Koro, trompetler ve borular eşliğinde aynı uyarıyı bir kez daha seslendirdi.
Lasciate ogni speranza, voi centrate.
İçeri girenler, dışarıda bırakın her umudu.
35. ayrımın sonu. Sayfa 502.